Şimdi tarih felsefesi. Çin'e geldik, değil mi? Yani Doğu Dünyası'nın bölümlemesini yaptık. Doğu Dünyası Hegel'in sisteminde şöyle ayrılıyordu. Çin İmparatorluğu, Hint İmparatorluğu, ondan sonrakiler neydi? Pers İmparatorluğu ve Mısır İmparatorluğu. Yani bu imparatorluk sözü orada ne anlatıyor onu düşünelim. Bunlar imparatorluklar ve imparatorluğun anlamı şey. Yani bunlar yerel mali kültürü değil.
Devlet.
Öyle demek. Şey mi oldu? Kaba mı oldu?
Nasıl mali kültürü? Çadır kültürü.
Mali kültürü. Mali kültür. Yerel kültür değil. Ya da böyle etnik bir devlet yapısı yok karşımızda. İmparatorluk uluslararası devlet yapısı yok. Yani imparatorlukta bir ulusun egemen olduğunu söylemek bile biraz dikkatlice yapılması gereken bir şey. Örneğin Roma İmparatorluğu'nda Romalılar egemen uluslu demek bile neredeyse olanaksız. Çünkü imparatorluk hemen imparatorluğun başında örneğin en iyi imparatorlar arasında sayın Hadrian vesaire bunlar şey İspanyol yani Romalı değil. Doğrudan dolayı İspanyol. İmparatorluğun ulusla bir ilgisi yok. Ulus kötü bir şey demek değil ya da ulus olmaması gereken bir şey diye düşünmüyoruz. Ama imparatorluk ve ulus, Osmanlı İmparatorluğu için de aynı şey geçerli. Osmanlı İmparatorluğu Türk İmparatorluğu değil, asla değil. Saltık olarak değil, hiçbir şekilde değil ve bunu kabul etmek şey değil, güç değil ama eğer ön yargımız varsa, onu ön duygumuz varsa onu ondan kurtulmayı gerektiriyor. Değil mi? Yani eğer milliyetçiysek, şövensek o zaman bu bize hakaret olarak bile gelebilir. Biraz da paranoyaysa karşımızdakini şey olarak, düşman olarak görebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu şey, Türkler'i kapsıyor, Bizans yani Roma dinini kapsıyor ve İslamik dini de kapsıyor. Yani bu bir sentez ve sentez öyle dışsal faktörlerin bir şekilde birbirlerine uydurulmasıyla ortaya çıkan ama o bileşenlerin hiçbirinin karakterini taşımayan yeni bir karakter. Osmanlı timi, bugünkü Cumhuriyet timinin kategorilerinde kavramlarıyla da anlaşılabilecek bir şey değil. Onunla yargılanabilecek bir şey de değil. Yani o yüzden bu imparatorluk sözü Hegel'in kullandığı bağlantıda bu kavramı, yani doğru bir kavram uygulamamız gerekiyor. Pers İmparatorluğu derken üçüncü evre olarak bu Babil'i kapsıyor, İran, Persleri kapsıyor, Medleri kapsıyor, aynı zamanda Anadolu'yu kapsıyor ve yani oldukça geniş bir terim. Yani Perslerle ilgili değil oradan doğruya. Şimdi Çin, geçen haftayı özetlersek çok kısa bir şekilde, Çin tini gerçek anlamda asetik tin denebilecek tin çünkü tek İstancın altında bütün bir Çin nüfusu o zamanlar 120-130 milyon Hegel söylüyor. 130 milyon olarak hesaplandırılıyor. Tahmin ediyor çocuklar. Aslında sayım da yapmışlar Çin imparatorların bazıları. Görgül bir bilgi olarak onu da şey yaparız. Zaman gelince. Önceki hafta kaynağını buluruz. Ama 300 milyona kadar çıkıyor o dönemde. Yani Çin nüfusu konusundaki tahminler şey. O kadar yani. Bugünkü 4'te 1'i falan ama o zaman Çin bile oldukça kalabalık bir.
1800'den önce hocam.
Evet. Hegel'in şeyi. 200 yıl önce. Yani 150-300 milyon arasında değişiyor. Bu şey. Ama tam. Abartma değil. Şimdi Çin için söyledim. Çin'i inceleyeceğiz Doğu Dünyası'nda. Çin'den sonra şey vardı, Hindistan vardı. Hindistan için, Çin ve Hindistan arasında bir karşılaştırma yapmamız önemliydi. Yani ikisi de Asyatik kültür, Asya kültürü. Ve niye, nasıl ayıracağız bunları birbirlerinden? Yani Çin ve Hindistan aslında ayrı görünüyor değil mi? Ama bu ayrımın kavramsal temellerini de vermemiz, çıkarsamamız gerekecek. Yani Çin'de şey var, tek bir istenç var, baba ya da ata diyebileceğimiz bir istenç bu ve bu toplumun moral alanlarına kadar, moral dokusuna kadar giriyor, bunu yapmaması lazım. Bir devletin insanların ahlaksal yanlarına ya da duyuşlarına dokunmaması gerekir ama Çin devleti durumunda bu şey, Ya moral doğrular ve eğriler bile devlet tarafından belirleniyor. Onun anlamını biraz daha ayrıntıya girdiğimiz zaman daha açıkça göreceğiz. Hindistan'da ise ayrımlar doğal belirlenimlerine dayanıyor. Doğal. Yani doğuştanlığa, doğaya bağlı. Ve bir yerde heyel tini kavgası kendi doğallığından kurtulma kavgası da gibi bir şey söylüyor. Çok ifade edemedim şu anda ama o anlatı buralarda bir yerde var. Hindistan'da olan şey tinin doğaya teslim olması, doğaya yenik düşmesi. Yani doğayı romantik bir bakış açısıyla yüceltebiliriz. Tin karşısında doğa hiçbir zaman yüceltilmemeli. Çünkü toplumsal ayrımlar, toplumsal ve tinsel belirlenimler doğa temeline dayandırılıyor. Örneğin sen şeye doğduğun zaman, Brahman kastına doğduğun zaman şeysin, Brahman oradasın ve eğer Sudra kastına doğduysan oradasın, Sudra'dan Brahman'a geçme şansın yok.
Kaslar
tinsel değil mi? Kaslar, şimdi kaslar tinsel, yani tine özgü belirlenimler. Çünkü Sudra demek, bir bitki demek değil ya da onların dört kaslı alıyorsun işte. Onların her biri doğanın belirlenimleri değil, tinin belirlenimleri. Ama tinin belirlenimlerine özgürce saptamak yerine orada Hindistan'da olan şey o belirlenimlerin doğuşa bağlı olması. Nerede doğduysan oradasın, oradan dışarı çıkamıyorsun. Doğaya bir bağlılık var. Yani buna nasıl anlıyor? Örneğin öyle bir kültürde ya da öyle bir ayrım sisteminde şey olamazsınız, yurttaş olamazsınız. Çünkü yurttaş ayrı tinsel bir kategori, doğallıkla hiçbir ilgisi yok. Yani nereye doğduğun, nerede doğduğun, genel olarak yurttaş kavramını düşünürsek, yurttaş bir devletin uyruğu olabilmek için öyle o anlamda düşünürsek bile nerede doğduğunuz önemli değil. Hangi sınıfa doğduğunuz önemli değil. Hangi kültüre, hangi dile doğduğunuz bir Türk çocuğu Alman olabilir. Bir Alman Türk olabilir vesaire. Ama bir Sudra hiçbir zaman bir Sakya olamaz ya da bir yani kas değiştiremez. Ama yine de şey var, Hindistan'da göreceğiz, kaslar arasında bir ilişki var, evlilik ilişkileri de var ve dolayısıyla ara kaslar çıkıyor. Düzinelerle kas sayılabilir. Yine de temelde dört kas var. Bir de beşincisi var, onu biliyorsunuz değil mi?
Pardon.
Beşincisi ne?
Pardon.
Evet. Bu internette onların bir sitesi var, Dalitler.
Evet.
Gördünüz, orada link var, yani şeye bakarsanız, siteyi kurcalarsanız göreceksiniz. Dalitler nüfuslarının 250 milyon olduğunu söylüyorlar. Bunlar şey, untouchables. Gölgeleri bile kirleten insanlar. Yani insan değil, insan altı varlıklar. İnsan altı varlıkların üstünde, bu untouchables'ların üstünde kaslar duruyor ve kasların üstünde böyle bir kültür bu. İnekler ve maymunlar gibi, resimler gibi. Yani şimdi bu şey olabilir.
Doğaya ezilmesi, tinin doğaya ezilmesi, o inekleri falan
var. Doğal, evet. Yani Hindu sistemi, Vedalar, bu Hindu sistemi tamamen şeye bağlı, onların kutsal yazılarına bağlı. Oradan kaynaklanıyor, başka hiçbir yerden kaynaklanmıyor. Vedalar da yazıyor ve Vedalar Hintlilerin felsefeleri, dinleri, inançları, her neyse. Burada, şimdi bu şey gibi görünüyor, Hint dinine, kültürüne saygı duyanlar, sevgi duyanlar, sempati duyanlar için çok yüzeysel gibi görünebilir. Hinduların kendileri için ama yani, işin gerçeği bu. Doğa dinin üzerine koyulursa bu aslında şey, yani büyük bir çarpıklık en azından, en hafifinden. Ve yani bugün insanların ineklere falan böyle bir kutsallık değerini vermeleri bir şeylerin, Yunanlıların ya da Mısırların ya da Azteklerin falan yaptığından daha farklı bir şey. Yani çünkü bugün doğrunun şeyi var, örnekleri var. Bu önemli bir şeydir. Tarihsel dönemi, o dönemde olmayan kategorilerden dolayı yargılamak doğru değil. Yani eğer Hint tarihe bakıp da şeyi, 1000 yıl kullanımdaki ya da Yani İsa'dan önceki dönem ya da İsa'dan hemen sonraki dönem için Hinduları yargılamak şey değil, yani anlamsız bir şey. Çünkü o kast sisteminin ötesine geçen kategoriler yok. Budizm ortaya çıkmış, bu da o şeyi kabul edemiyor. Yani bu bütün insanların Hindu sistemini doğrudan doğruya kabul edebilmeleri gerektirmiyor. Yani o şeyi daha iyisin düşünebilenler var, bu da böyle biri ama bu da Budizm şeyden atılıyor, Hinduizm'den atılıyor. Yani Budistlerin Hindistan'daki oranları, yani Fusun içindeki oranları şey değil, çok yüksek değil, çok düşük denebilecek bir şey.
Brahmanizm daha mı baskın?
Budizm, Brahmanlar birinci kast, birinci sınıf.
Brahmanizm anlamında.
Hinduizm var. Hindistan'daki şey, adı, dinin adı Hinduizm, din ya da felsefe karışımı bir şey. Budizm ayrı. Budizm kaynağı Hindistan ama geliştiği ve kabul edildiği ve geliştiği yer şey, Çin ve Japonya.
Tibet.
Evet. Tibet. Şimdi neden? Çünkü yani Budizm'e karşılar, Budizm şeyden ayrı, Hinduizm'den tamamen ayrı. O Buda'nın davranışı, yaşamı, öğretisi Hinduizm'e ya da Vedalara ya da o Bhagavad Gita'ydı değil mi?
Yani
Bhagavad Gita. Evet, onlara benzemiyor. Yani onları okursanız alıntılar da yapacağız buradan. Göreceğiz onlardaki şey, içeriği nasıl bir şey olduğunu. Şimdi Çin ve Hindistan arasındaki fark. Bir tarafta şey var. Ataerkil bir despotizm var. Öte tarafta Hindistan'da ne var? Yani şey var. Despotizm ne şeyi anlatıyoruz? Özgürlük yoksunluğunu anlatıyoruz. Yani despot aslında bir diktatör gibi bir şey. Despot. Despotun sıfat olarak düşünürsek anlamı şey, özgürlüğü tanımamak. Şimdi biz Çin'e ve Hindistan'a ya da dünya tarihine bugünkü bugünden bakıyoruz. Burada problemimiz şuydu. Bu çok ciddi bir problem. Tarih felsefesinin asıl problemi. Bizim bakış açımız saltık mı, göreli mi? Yani şimdi eğer 17. yüzyılda ya da 14. yüzyılda örneğin bir Roma Katoliğinin bakış açısından tarihe baktığınız zaman gördüğünüz şeyle bugün yani şuydu, herkes tarihe bakmanın çeşitli şeyleri var, noktaları var. Bir Rus tarihe bakabilir, bir Türk tarihe bakabilir, bir Avrupalı bakabilir vesaire. Ama bunların her biri göreliydi. Ve burada tarihe bak, göreli bakış açısının anlamı şuydu, o bakış açıları objektif değiller. Yani gerçek değiller, doğru değiller. Bu Hegel'in şeyde reflektif tarih görüşü dediği aşamaya karşılık düşüyor dediğimiz şeyler. Yani göreli bakış açıları ya da hermenötik diyebiliriz buna. Çünkü burada şey var, bakış açısı kadar değişik yorum var. Değil mi? Yani hiçbiri ötekine de benzemiyor. Burada enteresan olan şey bunun kişilere kadar, kişiselliğe kadar indirgenmesi. Yani örneğin 20 tane Türk tarihçiyi alırsanız ve bunların dünya tarihine nasıl baktıklarını incelerseniz, bunların sadece Türk, Alman ya da yani yabancı bir bakış açısına karşı bir seçenek ya da alternatif olmalarının dışında kendi aralarında da türlülük gösterdiğini göreceğiz. Yani 20 tane ayrı kişisel tarih var. Bu ağır bir şey değil mi? Yani bir tarihin kişisel bir bakış açısından görülmesi, yazılması, sunulması ve alın bu tarihtir denmesi, bu kültürel bir düşünsel bir hakaret gibi bir şey bana öyle geliyor. Benim görüşüm diye verebilir. O daha uygar bir şey ve hermenötikçilerin yaptığı şey o. Yani diyorlar ki bu şeydir, filancanın tarih görüşüdür, onun yorumlayışıdır ve yorumdan öte bir şey değildir. Bu biraz şey, daha kabul edilebilir bir şey. Kim diyordu, yorumdan başka bir şey yoktur ya da doğru yorum diye bir şey yoktur diyen kimdi?
Doğru yorum yoktur. Derrida. Yani güzel ve Derrida akıllı bir insan ve yorumların doğru olma yetkinliğinin ya da hakkının olmadığını kabul ediyor. Derrida'nın Derrida'da eksik olan şey yorum doğru değildir. Doğru yorum yok. Yani doğru yorumun olana o onu kabul edemiyor. Çünkü onun için logosu kabul etmek ya da usu kabul etmek gerekiyor. Bu biraz şey galiba, yakalanması zor bir nokta. Yani tarihe bakarken Hegel, Kurgul üçüncüydü değil mi Hegel'in şeyi, kendi yöntemi. Yani bir şey diyordu, dolaysız tarih ya da kökensel tarih, ikincisi reflektif tarih ya da düşünsel tarih dedik biz ona, derin düşünsel ya da düşünsel. Üçüncüsü felsefi tarih. Felsefi tarih, tarihi objektif olarak almanın şeyi, yolu. Bunun kriteri nedir? Neden, nasıl olur da bir tarih bakış, tarihe bakış açısı bilimsel ya da objektif olabilir? Yani kendinde tarih diye bir şey, kendinde şey kavramını biliyoruz değil mi? Kant'ın kavramı ve şimdi kendinde tarih, kendinde şeyi biliyoruz, bilinemez olan şey bu, Kant'ın felsefesine göre. Ve kendi şey eğer biline ya kendi oraya girmeyelim isterseniz yani Kant felsefesini kendi şey dağılabiliriz ama yine de biraz girelim kendinde şeyin bilinemez olmasının anlamı şu: bizim kullandığımız hiçbir kategori o şey için geçerli değildir. Yani kuvvet, ağırlık, cisim, çekim, nitelikler, nicelikler vesaire ne olursa olsun, nedensellik. Örneğin insan nedensellik kategorisini kullanıyor değil mi? Hepimiz kullanıyoruz. Ama bu kategori bile kendinde şey için geçerli değildir ve o kendinde şey bizim kategorilerimizin ötesinde, dışında, uzağında kendi başına duruyor. Yani Kant'ın felsefesinin şeyi bu. Bel kemiği bu ya da esas öz nokta, özel noktası bu. Bu şey tarihe uygularsak, kendinde tarih bilinebilir mi diye bir soru getirirsek, o zaman kendinde bu sorunun anlamı şu olacak: tarih bizim kendi kategorilerimizi kabul edebilecek bir alan mıdır? Ve yani tarihin bilinmesi ne demek?
Öznel bir alan değil tabii.
Örneğin Osmanlı tarihinin bilinmesi ne demek? Bir düşünelim. Yani bir formül etmeye çalışalım. Çünkü bu... Efendim?
Belgeyle ispatlayabileceğimiz yani bilinmesi yok.
Belgeler var. Yani biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u şu tarihte aldı. Şu topları kullandı. O toplar şurada döküldü. Ya da Küçük Kaynarca Anlaşması'nın koşulları şunlardı vesaire. Bunlar tarihi bilmek demek değil. Çünkü biraz önce söyledik, 100 tarihçi bunları aldığı zaman 100 tarihçi bunlara değişik şekillerde bakıyor.
Ama 100 tarihçi olarak söyledikleri bir şeyler var.
Efendim?
Hiç bilinmezse diyemeyiz herhalde. Yani 100 tarihçi baksa da dünyanın doğal olarak söyleyebileceği şeyler var. Yani İstanbul'u fethetti falan.
Dolaylılığı görebilmek.
Yani İstanbul'u fethetti. Yorum,
bütün yorumlar yanlıştır.
İlerleme ve gelişme tarihine yaptığı katkıları.
Tanış kavramlar.
Yani dünya tarihine etkisi.
Belirgin olan bir zaman dilimi. Hepimizin kabul
edildiği. Oralarda sorun çıkmıyor. Olgular konusunda genellikle problem yok. Yani dediğimiz gibi anlaşma.
Kanıtlanmayla bakmak diye bir şeyden yola çıkabilir
mi? Bir daha.
Kanıtlanmış kavramlarla.
Dolaylı içinde.
Evet.
Ve dindeki potansiyelin edimselleşme süreci olduğunu görerek.
Şimdi bu şey bir konu değil mi? Yani tarih felsefesinin anlamını da ilgilendiren bir şey konu aynı zamanda. Bu tekrar soru çok yalın. Yani tarihi bilmek ne demek? Ve o zaman tabii genel olarak tek tek tarihsel olayları, fenomenleri, yani imparatorlukları, devletleri vesaire alıp onları Örneğin Rusya'da olan şey, Şubat devrimi ve Kim devrimi diye bildiğimiz fenomenler. Bunları gerçekten doğru olarak biliyor muyuz? Ya da 1905'te olan şey. Ya da Türkiye'de imparatorluktan cumhuriyete geçiş. Bunun gerçeği nedir? Bunları biliyor muyuz? Gazeteciler biliyorlar, yazıyorlar. Ama bir de bakıyorsunuz 100 ayrı değişik görüş ortaya çıkıyor. Ve bunların pek çoğu da şey birbiriyle bağdaşmıyor. Yani sadece şey göstermiyorlar, karşılık göstermiyorlar. Türlülük de gösteriyorlar. Her türlü görüş var. Açıkçası şu, yani o doğru görüş yoktur sözü geçerli olarak alınabilecek bir şey ve felsefe insan usu şey istemiyor, görüşle yetinmek istemiyor.
Belki doğru yok ama birden çok doğru var belki. Yani bir yüzdenin üzerinde bir çok hani son sayıda doğru olması gibi çok fazla doğru.
Örneğin birisi dese ki 1905 devrimi Rusya'daki 1905 devrimi şeyde Burjuva devrimiydi. Öteki dese ki bu şey, devrim bile değildi. Bunlar ikisi de doğru olarak alınabilir mi?
Kriterine göre alınabilir tabii. Yani hani göre
ya da
o kritere göre
yani şey desek, Ekim devrimi denen şey aslında bir darbeydi. Devrim değildi. Bu iki görüşü eş değerde alabilir miyiz?
Eş değer değil ama hani ikisi de ayrı ayrı doğru olabilir.
Buna biraz daha açalım burayı. Yani değişik görüşler varsa, değişik yorumlar varsa, bunlar evet, bunlar arasındaki, bunların anlamı nedir ve bunların kendi aralarındaki bağlantı nedir? Bazıları çelişik olabilir. Yani şimdi üstelik böyle bir durumda bir görelilik ortaya çıkıyor ki buna dikkat edin. Çünkü burada görelilik var. Yani ona göre yorum, buna göre. Yorum göreli, doğal olarak göreli. Yani ona göre gerçek, buna göre gerçek ve burada postmodern düşüncede haklı gibi görünen bir yan var. Bu değişik yorumların hiçbirinin ötekiler üzerinde bir üstünlüğü yok. Hepsi eşit ölçüde geçerli deniyor. Çünkü bunları karşılaştıracak ortak bir kriter yok. Ya da bunları ölçecek bir standart yok. Yani şeyi anlayabiliriz. Birisi A'ya kara diyebilir, öteki gri diyebilir ve diyelim ki gerçekten şeydir. Gözlerindeki şeyden dolayı. Birisi karanlıktan aydınlığa yeni çıkmıştır. Gözü daha henüz ışığa alışmamıştır. O yüzden şeyi görebilir. Gerçekte, realitede olduğundan farklı bir şekilde görebilir ve onun için doğru odur. Yani burada kendinde renk ya da kendinde gerçeklik diye bir kavram çürütülüyor bu görelilik durumunda. Daha kolay örnek ya da daha çarpıcı örnek. Örneğin dinlere bakalım. Bu dinler her bir, çok çeşitli dinler var. Zerdüştlük var, işte mitolojik dinler var. Yunan dinleri ya da Mısır dinleri. Ondan sonra Yahudilik, Hristiyanlığın türleri, İslam'ın türleri, Asya dinleri yani Budizm falan. Şimdi burada hermeneutin hesabını burada yapalım. Yani örneğin İslam ve bu Hinduizm eşit mi? Evet, yani öyle bir demokrasi uygulayabilir miyiz? Demokrasi her birine eşit hak vermek demek. Hinduizm ve Hristiyanlık, Protestanlık örneğin eşit mi? Düşünün mü? Yani şey dersek, bunların hepsi yanılsama. O zaman hepsi yanılsama olduğuna göre hepsi aynı yerde diyor. Biri ötekinden daha iyi değil. Bir de bakıyorsunuz, güzel. Şöyle bir şey var. Hint sisteminde, yani Hinduizm'de insanların yasa karşısında eşit olmaları olanaksız. Ama Hristiyanlık'ta insanlar Tanrı önünde bile eşitler. Bırakın yasayı. Bu ikisi arasında bir ayrım getirir mi?
Getirir.
Düşünün.
Hepsine yanılsama dersek.
Ama diyebilir miyiz o zaman? Hepsine yanılsa ama. Yani yanılsama demeyeceksek nasıl başaracağız o işi?
O zaman kavramlarla ölçeceğiz. Yani hangisi daha din kavramına yakın bir şey?
Bilgilerin
nesneler
olması.
Yani bir, orada bir evrenseli yakalayacağız.
Evet. Yani yakalayamazsak o zaman gerçekten o şeyin Michel Foucault'un yaptığı o. Yani Michel Foucault bu eşitlik zemininde İran'daki Molla devrimini, Şah'a karşı yapılan devrimi destekledi. Destekledi. Yani bu kadar açık. Şah modernleşiyordu. Batı yanlısıydı. Amerikan yanlısıydı vesaire. Ve tamam Şah yani şiddet yoluyla, zor yoluyla modernleşme politikası uyguladı. O yanlış olup olmadığı tartışma bile götürmez. Yani insanları sen dayakla, sopayla şey yapamazsın, işkenceyle terbiye edemezsin. Ama bu şey postmodern için bu da önemli değil. Postmodern bakış açısı şey, yani bu değişik varoluş biçimlerinin birbirlerine karşı eşit hakları olduğunu söylüyor. Molla tarzı bir varoluş Türkiye'nin varoluşundan farklı değil. Yani aynı bakış açısı biz Türkiye'de benzer bir senaryo uygulanabilecek olsa o zaman Türkiye'yi de Mollaların eline bırakmada hiç şey yapmayacaktı, duraksama göstermeyecekti diyebiliriz. Bu şey değil, yani Michel Foucault'un arkasından konuşma değil. O kendi görüşlü, yani bir şey daha ekleyelim buna. Kavramlar, nesnel kavramlar, Hegel'in nesnel düşünceler dediği şeyler bu postmodernler için nesnel değil, öznel. Ve Foucault'un kendisi kavramların şey olduğunu söylüyor, toplumsal kurgular olduğunu söylüyor. Yani anayasa örneğin her kültürde ya da her toplumda değişiktir, farklıdır ve gerçek bir anayasa diye bir şey yoktur. Şimdi gerçek anayasa diye bir şey varsa, anayasa ideası diye bir şey varsa, o zaman bunun anlamı şu, tarihsel süreç bütün insanlığı o anayasaya doğru götürüyor. Yani Pers anayasası, Hint anayasası ya da Türk anayasası vesaire bütün bunlar şey, o anayasaya doğru giden süreçteki şeyler, basamaklar ve bu anlaşılıyor değil mi? Ama burada şuydu, bir us kavramını kabul ettiğimiz zaman, o zaman gelişme kavramını da kabul etmek zorunda kalıyoruz, ediyoruz ve o zaman açıklanıyor. Yani anayasalar türlülüğü, tarihte görülen anayasalar türlülüğü şey değil, sadece bir türlülük değil ama bir gelişme sürecinin momentleri ya da basamakları. Ve o zaman ölçebiliriz. Yani çünkü bir gelişmeden söz ettiğimiz zaman bir standart geliyor elimize, gelmiyor mu? O göreliliği kaldırıyor. Yani tamam, eğer o standart olmasa şey, o zaman gerçekten hermeneutik doğru olacak. Yorum, yani yorumdan başka bir şey olmayacak. Ve hangi yorumun doğru olduğunu ya da geçerli olduğunu bulma problemi diye bir problem olmayacak. Çünkü
hepsi doğru.
Evet. Orada doğru ve yanlış ya da gerçek ve yanlış problemi kalmayacak. Bütün bunun kaynağı Heidegger. Doğru mu? Niye Heidegger? Yani bütün bunların hepsinin kaynağı tabii ki Heidegger değil ve hepsini Heidegger'e indirgemek şey. Heidegger öncesine yok. Ama modern dönemde yani bu postmodernizmi David Hume'a götürebiliriz. Ya da John Locke'a götürebiliriz. Ama o götürmek şey, yani kavramsal bir çözümlemeyle olanaklı ve o düşünürler, yani David Hume ya da John Locke büyük olasılıkla şeyi kabul etmeyeceklerdi. Bugün onların sistemlerinden çıkan vargıları kabul etmeyecek ya da onların öncülerinden çıkan vargıları kabul etmeyeceklerdi. Çok uzak. Yani Kant'ın felsefesi de aynı şeye götürüyor. Hermeneutik noktaya ya da şeye götürüyor, göreciliğe götürüyor. Çünkü Kant'ın sisteminde nesnel bir kriter yok. Diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü kriterin nesnel olması gerekir. Kant'ın sisteminde ise nesnel olan, yasak olan, kapalı olan. Kendinde şey, dışarıda bilinmeyen şey. Kant'ın felsefesinde insan sadece kendi düşünceleri içine kapanmış durumda. Kendi bilincine sıkışmış durumda. Fenomen neydi? Öznel olan fenomen. Doğru mu? Baş salladın değil mi? Fenomen öznel olan. Kant'ın felsefesinde fenomenin ötesine nümenona gitme diye bir şey yasak. Kendinde şeye gidemeyiz. Dolayısıyla Hegel şey diyor, ansiklopedisinde diyor bunu, kısa bir şey. Kant'ın felsefesi, bütün felsefesi görüngü bilimin önermeleriyle doludur diyor. Güzel söylemiş. Çünkü Kant'ın felsefesinde şeye gidemeyiz, gerçeğe gidemeyiz, kendinde şeye gidemeyiz, nesnel düşünceye gidemeyiz. Orada yalnızca öznellik var, fenomen öznel ve öznellik alanında... Evet. Ama herkes aynı realiteyi görmüyor. Çünkü burada konuşuyordu bir...
Yani ufak kategori bağlamında işte o mutlilik, nicelik, aklın kategorileri herkese evrensel olarak aynıdır. Önermesini söylüyor. Bu anlamda bir öznerliği var.
Evrensel bir öznerliği var.
Kapalı bir öznerliği var. Yani bu meneğe kapalı bir özne olan var.
Evet.
Kapalı bir evrensel alan var. Yani postmodernistlerin öznelliği anlamında bir öznellikten bahsetmiyor.
Tabii postmodernlik, postmodern bakış açısında evrensellik zaten şey olmuyor. Yani Kant şey, onu o yüzden diyorum. Kant'ı postmodernizmin kökeni olarak gösteremeyiz. Şeyden dolayı. Yani bu dediğim şeyler de var. Kant şimdi görgücü değildi ve kavramların a priori olduğunu söylüyordu, değil mi? Biraz hatırlayalım Kant'ı. Yani bu da yine bizi şeyden çıkarabilir bu tarih felsefesinden çok uzaklara götürebilir ama Kant'ın felsefesinde esas özel belirlenim şey onun kategorileri kabul etmesi ama o kategorilerin yani kategorileri kabul ettiği zaman bunu sadece kendi bilinci için ya da kendi anlığı için kabul etmiyor. Evrensel olarak kabul ediyor. Kategoriler evrensellik karakterini taşıyorlar. Şeyde görgücülerde böyle bir karakter yok. Yani onlarda kategori tamamen şey deneyimden türetilen ve bireye ait olan bir şey. Yani bir görgücü şeyi sorgulayabilir. Benim düşündüğüm bir evrensel kavram başkasının düşündüğü evrensel kavramla aynı mı? Örneğin ben varlık ya da oluş kavramını düşünüyorsam bunu sen de benim gibi mi düşünüyorsun falan ya da özdek bütün bilinçlerde bunları da sorgulayabilir. Ama Kant kategorileri evrensel olarak kabul ediyor. Bunun anlamı bir anlamı şey. Bütün özneler tarafından paylaşılıyor olması. Ama yine de burada önemli olan şey Kant'ın bakış açısında nesnellik kaçıyor. Nesnellik tamamen şeyde. Kategorilerin ötesinde duyuyor. Öte yan diye bir şey var Kant'ta. Her neyse. Şimdi burada önemli olan şuydu. Nesnel bir bakış açısı olan aklıma değil mi? Yani buna aslında bu felsefe tarihinin sadece böyle ilginç bir sorusu olarak görmek zorunda değiliz. Kendimize de sorabiliriz. Nesnel bir tarihi ben kabul edebilecek miyim? Yani onun temelini de oluşturmamız gerekiyor ya da temelini kurmamız gerekiyor. Yani bu görüşten burada amaç görüşten kaçınmak. Bence dediğimiz zaman benim görüşümce o zaman yine o görüş öznelliğinde görüşün öznelliğinde kalmış oluyoruz onu aşamıyoruz. Şimdi, bunlar şey mi?
Evet,
açık mı?
Belgelerden yani zaman makinemiz yok. İnsanoğlu böyle bir şeyi keşfedemediği için. O belgeleri kim yazıyor? O belgeleri yakıp yıkanlar mı yazıyor? Yoksa o belgeleri gerçekten
tarafsız
insanlar mı yazıyor?
Herodot yazıyor. Tukidides yazıyor. Livius yazıyor. Bunlar tarafsız değiller.
Belki ki hakim güçler yazıyor. Değil mi?
O zaman da şimdi o da
bir kendi bireyimden biliyorum.
Sezar da yazıyor ama şey de yazıyor. Mesela Sezar'ın düşmanları da yazabiliyor. Pompey de yazabiliyor. Yani hakim güç dediğimiz zaman hakim güçler var orada çok fazla. Hakim olmayan güçler. Ya plebler Roma tarihini yazamazlar sanıyorum. Yine de pleblerin şeyleri var, sözcüleri var, tribünleri var onların.
Tarihçi belgeye teslim olan kişi değildir ki. tarihçi belgeyi eleştiren kişi.
Yani yorumlayan anlamına geliyor.
Eleştiren.
Eleştiren.
Karşılaştırma. Varsayım yapmak. Tarihte varsayım.
Karşılaştırmalıdır.
Boşlukları doldurma. Tarihte ne kadar geriye gidersek o kadar veri azalıyor. Hiçbir tarih yapmayacağız.
Ama o zaman doğrudan çok uzaklaşır. Yani bilemez. Ne kadar uzaklaştığını bile bilemez ki.
Evet.
Çok mu? Çünkü dolduruyor. Edebiyata girer bir yerde.
Evet. Tarih öncesi dediğimiz. Efsane giriyor.
Efsane mitlerden yararlanır. Yani doldukça doldurur.
Ama yani bu...
Ama burada belge denilen şeyde bence üzerinde durmamız lazım.
Evet.
Şimdi burada başka bir şey. Bir, hani tarihçilerin yazdıklarının öznel olmasından bahsetmek başka. Bir de hani elimizde belge niteliğinde olan şeyler. Örneğin işte kurumların işleyişiyle ilgili, çıkartılan kanunlarla ilgili. Onlar elimizde geçiyorsa,
evet,
yani onlara bakmamız başka şey, yoksa falanca tarihçi yazmış, ona bakıp da buna tarih demek başka bir şey. Yani şimdi tarihçi. O anlamda da belgeye dayanmalı. Bir de hani öyle tarih çok da böyle öznel olarak hani birbirinin yorumlarına bakarak da şey yapmamalı, izlenmemek, bakılmamalı. Yanıltma şeysi fazla, kayıp fazla.
Evet. Yani şimdi belgeler bunlar
Abdülhamit'in yazdığı bir mektup ya da şey çıkarttığı kanun ya da bir şey oldu mu olmadığı ile ilgili hani onlar belge olur çünkü hani yazılı olarak onlar da çıkmış, o uygulanmış falan o tip şeyler ama
evet.
Abdülhamit'in böyle oldu böyle hikaye gibi yazdıkları değil.
Şimdi bizim sorumuz bu aslında. Yani tarihin anlamı dediğimiz şey. Olgular var. Olgular kendilerini dolaysızca anlatmazlar diyebilir miyiz? Yani eğer olgular gerçekten şey olsaydı, genel gösteriyor olsalar, o zaman görüşler, görüş diye bir şey olmazdı. Yani görüş dediğimiz şey olgu üzerine yapılan bir yorum ve görüşün olguları, her görüşün olgusu olgu olarak olgu ama değişik bir olgu. Yani şimdi şöyle diyebiliriz. Bilinmek göreli olmamaktır. Bunu söyleyebilirsek o zaman buradan şey çıkıyor. Yani göreli olmayan, kişilere göre ya da zamanlara, çağlara göre olmayan bir tarih görüşü gerekiyor. Bize ki o görüş olmasın. Yani gerçek görüş dediğimiz zaman oradaki görüşü silmek gerekiyor. Gerçek görüş diye bir şey olmaz. O görüş olmaktan çıkar, bilgi olur. Yani olgular, belgeler, yazılar, ya tarihçilerin yazıları falan. Şimdi İskender'i incelediğimiz zaman o konuda şey var, doğrudan doğruya bize kadar ulaşan bir takım kitaplar var. Kül Tarih'in, Arayan'ın, başlığı olmayan ikisinin şeyi var. Ondan sonra daha başta referanslar var. Biliyoruz ya, yani, Fatih Sultan Mehmet de İskender'i tanıyor ve şeyde, Augustus'ta ya da Sezar, bunların hepsi İskender'e hükmüyorlar. Ama İskender, Büyük İskender'in seferliği ya da Büyük İskender'in imparatorluğu, bu fenomeni biz kendinde nasıl bileceğiz? Kendinde ne bunun gerçeği? Burada şey var.
Kendinden ona bakmak lazım.
Efendim? Kendinden ona bakmak. Ona şeyden bakmak gerekiyor. Uzun bakış açısından bakmak gerekiyor.
Yani evrensel seni koymak gerekecek. Tarihçinin ölçütleri dediğimiz zaman en başa.
Bu Anaxagoras. Değil mi? Yani bu tarih konusunda Hegel'in şeyi bu. Formülü bu. Tarih, dinin açılımı, dinin gelişimini ilgilendiren bir süreç ve din, insanın kendine ussal bir varlık ve insanların, son insanın kuracağı, oluşturacağı şey de, yapı da, süreç de ussal olarak. Şimdi bakın bu. Yani Hegel bunun yanıtını vermişti, başlamıştı. Tekrardan ileride yine döneceğiz çünkü o da sık sık deniyor ve tarihin anlamı. Şimdi anlamı kaçması diye bir şey var. Ne demek bu? Postmodern diye bir şey. Klişe ya da formül. Anlamın kaçması. Ya da
ya da şey, Albert Camus'un falan söylediği şey, Wallis, Sartre'nin söylediği şey, Wallis anlamsızdır. Anlamsız olmakla anlamı kaçması aynı şey değil ama şey gibi görünüyor, yakın gibi görünüyor. Tarihin anlamı olamaz. Yani varoluş gibi bakış açısı için tarihin anlamı olamaz.
Hiçbir şey anlamı.
Çünkü anlam yok onlar için. Yani Derrida'yı düşündüğümüz zaman o dekonstrüksiyon dediği şeyde bir şeyin bir anlamı var ama o anlam aslında orada kalıcı değil, dayanıklı değil ve varoluş gidiyor, yine başka bir anlam geliyor, başka bir anlama geçiyor. Ondan ona geçiyor ve bu şey öyle belirli bir anlam, kalıcı, töster, sağlam bir anlam ya da geçerli bir anlam diye bir şey yok. Her anlam reddedilebilir. Bu şeyde hermetikte de çok iyi inşallah bir şey. Görüşlerin türlülüğü de sen öyle görüyorsun ama başkası başında da görüyor ve ikinizden hangisi, hangi misal? Birisi faşizm diyor, yani örneğin Amerika'ya şeyler var. Birisi Türkiye için şey diyor, postmodern faşizm diyor şimdi şu an Türkiye'nin durumu postmodern faşizm. Öteki diyor ki demokrasi, öteki başka bir şey diyebilir, teokrasi diyebilir. Kimi şeriata girebilir diye. Bunların içinde hangisi gerçek ve bunun yöntemi, yani gerçek eğer şeyde kalırsak, Heidegger'in bakış açısında kalırsak, logosu, usul silersek, söylem yaparsak o zaman hiçbirinin haklı olduğunu ya da haksız olduğunu söyleyemeyiz.
Ya da bir silersek.
Evet. Hepsinin gerçek olduğunu kabul etmek ne demek? Onu yapabiliyor muyuz?
Hiçbir şey diyememek.
Yani evet. Başka ne denebilir? Şimdi hepsinin geçerli olduğunu varsayarsak, bunların arasında bir tartışmanın anlamı yok. Hiçbiri ötekine ya... Ha?
Biri doğru, biri faşist, biri değildir diyorsun.
Orada da sorar böyle bir şey. Değil mi? Yani bu şey kurgusal bir durum değil, real bir durum. Bir yazar bakıyorsunuz, burası faşist diye. Birisi PKK şey diyordu, ultra faşist diyordu. Ya da ultra nasyonalist diyor. Yani belli şeylere, uyguladığı kategoriler böyle ve
burada burada şey, yani görecilikten kaçınmanın
mantıklı çözümlerinde bir nesnel bilgiye.
Evet. Evet, yani bu görece bakış açısıyla baktığımız zaman herhangi bir şekilde tarihten bilim olarak söz etmek olanaklı olmayacak. Ara verelim mi yoksa?
Verelim. Kriterlerimizi değiştirmemiz lazım. Nasıl bakacağız?